Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve aqsamu billahi jahda eymanihim le'in ca'ahum nezirun leyakununna ahda
yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 9 İsvan 1402 Hicri Kameri 18 Şaban 1445 Miladi 28 Şubat 2024 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Ukrayna arasındaki savunma işbirliği üzerine giriş. Üzerine yapın röportaj, İran basından seçmeler İman Nuru ve Gençlik Gehveri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi bugünkü Kabul'de seçimlere güçlü katılıma vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi vatandaşları seçimlere katılmaya davet etti. Pakistan hükümeti Amerika yaptırımlarının İran'da olan ortak doğalgaz projelerini uygulanmayacağını söyledi. İşgal rejimi İsrail cinayetleri devam ediyor. Kassam Tugayları Güney Lübnan'da Siyonistlerin mevzilerini vurdu. Ve Güney Afrika, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararına uymamasını takip ettiklerini belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün bir grup genç seçmen ile şehit ailelerine kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu görüşmede güçlü ve coşkulu seçimlerin ülkenin doğru yönetiminin temel direklerinden biri olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei seçimlerin zayıf bir şekilde yapılırsa herkes kaybeder. İran'ı, milletini ve güvenliğini seven herkes seçimlerin zayıf olarak yapılmasından herkesin zarar göreceğini bilmelidir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı lideri seçimlere bir parti veya grup açısından değil, ulusal çıkarlar açısından bakılması gerektiğini vurguladı. Seçimlerin güçlü bir şekilde yapılması durumunda seçilen kişinin de güçlü olacağını belirten Ayetullah Hamenei, meclis seçimlerinde güçlü bir katılım sergilersek meclis çok büyük işler yapabilir ve büyük adımlar atabilir ifadelerinde bulundu. Ayetullah Hamenei bazı hükümetlerin dünyada İran'ın iş işlerini dört gözle takip ettiğini belirterek Amerika, Avrupa'ya hakim olan politikalar, Siyonistlerin politikaları, kapitalistlerin ve büyük şirket sahiplerinin politikaları İran'a yöneliktir. Bu siyasi gözlemciler en çok halkın varlığından korkuyorlar dedi. Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan Amerikalı pilotun itirazına da işaret ederek şöyle konuştu. Amerikalı subayın kendini yakması, Gazze olayında Batı politikalarının rezaletinin bir sonucudur. Amerika'nın insanlık karşıtı politikalarının skandal işleyişi, bir Amerikan Hava Kuvvetleri subayının kendini yakmasına kadar varıyor. Yani o kültürde yetişmiş o genç için bile ağır bir durum ve vicdanı inciniyor. Elbette bir kişi yerine bin kişinin kendini ateşe vermesi gerekirdi. Fesada bulaşmak asla geliştirilemez, geçiştirilemez. Bir kişinin vicdanı uyandı. Kendini ateşe verdi. Batı kültürü kendini tanıttı. Teşhir etti ve ne kadar yüzleşmiş, sapkın ve zalim olduğunu ortaya çıkardı. Yüce Allah'ın başta Gazze olmak üzere İslam'a, Müslümanlara ve Filistin'e tam bir zafer bahşetmesini temenni ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cuma günü yapılacak İslami Şura Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimlerine vatandaşları görkemli şekilde katılmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada seçimlerin düzenlenmesi için tüm altyapı ve hazırlıkların sağlandığına işaretle vatandaşları görkemli ve coşkulu biçimde seçimlere katılıp oy kullanmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Reisi önemli konularda halk oylarına müracaatta bulunmanın ve katılımın artmasının nizamın stratejisi olarak niteledi. Cumhurbaşkanı vatandaşların seçimlere yoğun şekilde katılarak nizam düşmanlarını hayal kırıklığına uğratıp İran İslam Cumhuriyeti'ni sevenlerin ümidini arttıracağını kaydetti.
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bağlı Zahidan savcısı Muhammedan karakoluna bombalı saldırı girişiminde bulunan bir teröristin kendini patlattığını duyurdu. İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan savcısı Mehdi Şemsabadi, iki teröristin Benpur ilçesinde bulunan Muhammedan karakolu yakınındaki yol kenarına bombalı saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu teröristlerin Muhammedan karakoluna ait devriye aracını havaya uçurmak amacıyla ülkeye girdiğini ifade eden Zahidan savcısı Mehdi Şemsabadi, bu teröristlerden birinin bombalı saldırı girişimi sırasında kendini patlattığını, diğerinin kaçtığını bildirdi. Şemsabadi kaçan teröristlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Pakistan Petrol ve Enerji Bakanı, Amerika yaptırımları İran ile ortak yaptığımız doğal gaz projesine uygulanmayacak dedi. Pakistan Petrol ve Enerji Bakanı Muhammed Ali, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında İran'dan doğal gaz taşıyacak boru hattı inşası hakkında açıklamalarda bulundu. Ali, İran sınırından Pakistan'ın liman kenti Gwadar'a uzanacak 800 kilometrelik boru hattının 80 kilometrelik bölümü yaklaşık 1,5 yıl sürecek dedi. Pakistan Petrol ve Enerji Bakanı ayrıca bu ortak gaz projesine Amerika yaptırımlarının uygulanmayacağını belirtti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı günlük raporda işgal güçlerinin bölgede sürdürülmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 9 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda toplamda 76 kişinin şehit düştüğü, 110 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin toplam sayısının 29.954, yaralananların sayısının ise 70.325 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda binlerce kişinin bulunduğu, işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. İşgal güçlerinin 145 gündür sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin, yaralananların ve kayboranların toplam sayısının 110 bini aştığını belirtiyor. Bunların %70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İşgal güçleri çok sayıda eve yıkmış olması sebebiyle 2 milyon civarında insan birer toplama kampına da dönüşen sığınma merkezlerinde de hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Siyonist ordu Gazze şeridinde Filistin direnişiyle çatışmada 9 askerin öldüğü ve yaralandığını, 2 askerin de bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğünü itiraf etti. El Cezire'nin aktardığına göre Siyonist ordu Gazze şeridinde Filistin direnişiyle çatışmada 2 subayın öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını, 2 askerin de bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğünü kabul etti. İşgalci rejim saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 576 subay ve askerinin öldüğünü itiraf ederken bunlardan 237'sinin kara çatışmalarında öldürüldüğünü bildirdi. Daha önce Siyonist rejim televizyonu Kanal 12 bu rejim ordusunun hastane yetkililerinden orduyla koordinasyon sağlanmadan kayıp istatistiklerinin yayımlanmamasını istediğini duyurmuştu. Siyonist rejim 7 Ekim'de işlediği cinayetler ve soykırımın başlangıcından bu yana her gün kurşunla, ablukayla hayati ve insani yardımların ulaşmasını engelleyerek Filistin halkının durumunu daha da zorlaştırıyor. Eylemler sonucunda kendi askerliğini de kaybeden Siyonist ordu, Gazze'ye karşı yürütülen savaşta hastalık ve mantar enfeksiyonuna yakalanan 30 askerden ikisinin öldüğünü duyurdu. 2023'ün sonunda Siyonist medya ilk kez Gazze şeridinde bir Siyonist askerin mantar enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü ortaya çıkarmış, 10 yaralı askerin de benzer koşullarla karşı karşıya kaldığını duyurmuştu.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin Kassan Tugaylıları bugün Güney Lübnan tarafından Siyonist işgal güçlerinden Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinin kuzey kesiminde yer alan askeri hedeflerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdi. Kassan Tugaylıları yaptığı askeri açıklamada işgalcilerin 769 Doğu Tugay'ın Gaybur, Karagana ve Betul Helen'deki havaalanı kışlasına iki farklı saldırı ile toplamda 40 adet Grad füzesi attığını duyurdu. Açıklamada bu saldırıların işgal güçlerinin Gazze'deki ve Güney Lübnan'daki sivillere yönelik füze saldırılarına ve direniş liderlerine yönelik suikastlarına bir cevap niteliğinde olduğu belirtildi. Siyonistlere ait haber kaynaklarında da Kassan Tugaylıları Güney Lübnan'dan İsrail'in iki askeri hedefine yönelik saldırılar düzenlemesinden sonra işgal ordusu helikopterlerine yaralanan işgal askerlerini hastanelere naklettiğini duyurdu. Ancak yaralanan asker sayısı ve işlerinde ölen olup olmadığı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
New York'ta bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren Amerika askeri Aaron Bushnell'i anmak için toplandı. Manhattan'daki ordu kayıt merkezi önünde toplanan göstericiler, 25 yaşındaki Amerika Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'in İsrail'in bombardımanları sonucu ölen siviller için kendini yakmasının anısına anma programı gerçekleştirdi. Times Meydanı'ndaki dev Amerikan bayrağı önünde konulan Bushnell'in posterinin etrafı karanfil ve mumlarla süslendi. Aaron Bushnell'i onurlandır, Gazze'deki soykırımı Amerikan askeri desteğini durdurun yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli sivillerin isimlerinin listelendiği büyük bir ruloyu yola sererek turistik mekanda dikkatleri Gazze'de yaşanan insani facia çekmeye çalıştı. Bushnell'in kendini yakma itiraz eylemiyle ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Siyonist İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Amerikan Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in Gazze'deki soykırıma itiraz için kendini yakarak öldürmesi dünya gündeminde birinci sırada yer alıyor. Bu olay soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlerin yaşadığı acıyı ve insanlık dramını ortaya koydu. Bu olay 26 Şubat pazar akşamı meydana geldi. Olaydan saatler sonra Metropolitan Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Bushnell'in kendisini yakması ardından yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bushnell kendini yakmadan saatler önce Facebook hesabından bir tweet kanalından yönlendirdiği link ile birlikte şu sözleri paylaşmıştı. Birçoğumuz kendimize şu soruyu sorarız. Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Ya da Jim Crow'un güneyinde ya da apartheid zamanında eğer ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım? Cevap şu ki şu anda bunu yapıyorsunuz. Aaron Bushnell'in protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Görüntüde kamuflaj giyen Bushnell kendisini Amerikan Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve artık soykırıma iştirak etmeyeceğim ifadesini kullanıyor. İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eğilimim çok da büyük bir şey değil şeklinde konuşuyor. Büyükelçinin önüne gelen Bushnell başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra üst üste nefesi kesilene kadar Filistin'e özgürlük diye bağırıyor. Olayın ardından Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek bedenini ateşe veren Bushnell, İsrail Washington Büyükelçiliği önünde anıldı. Pankart, döviz ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Protestoculardan biri yaptığı açıklamada şunları kaydetti. O da diğer Filistinler gibi bir şehit. Fedakarlığı unutulmayacak, cesareti unutulmayacak. Filistin halkı ona teşekkür ediyor. Amerikalı bir eski asker de eski bir asker olarak ben de soykırımı izleme konusunda onun gibi hissediyorum dedi. Protestoya katılan bir kadın, genç bir adamın mesajını başkana iletmek için intihar etmesi beni derinden etkiledi.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Güney Afrika hükümeti İsrail rejiminin Gazze şeridindeki soykırımı önleme ihtiyacına ilişkin mahkemenin ilk kararına uymayı reddetmesi konusundaki kaygısını dile getirmek ve bu bağlamda delillerini sunmayı hazırlanmak üzere Uluslararası Adalet Divanı ile temasa geçeceğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naldi Pandor, El Mayaden kalarına verdiği röportajda Uluslararası Adalet Divanı ile temasa geçen Pretoria, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze şeridindeki Filistinlere soykırım yapılmasını yasaklayan ilk kararını uygulamaya reddetmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. İsrail rejiminin Filistin halkına karşı soykırım yaptığını belirten Bakan Naldi Pandor, İsrail'in Gazze şeridindeki eylemlere Tel Aviv yetkililerinin gerçekten Filistin halkını yok etme niyetinde olduğu yönündeki görüşümüzü doğruluyor ifadelerine kullandı. Ülkesinin Gazze şeridinde soykırım yaşandığına dair objektif argümanlarla ilerlemek niyetinde olduğunu vurgulayan Bakan Pandor, İsrail rejimine karşı açılan bu davaya katılacağını açıklayan çok sayıda ülkenin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ensarullah Hareketi'nin üst düzey bir üyesi, Amerika'nın Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki barış sürecini bozmaya çalıştığına dikkat çekerek, Amerika ve İngiltere ile açık bir savaş içinde olduklarını ve Filistin halkını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisinin kıdemli üyelerinden Ali El-Kahum, yaptığı açıklamalarda Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırganlığına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Amerikan İngilizlerin Yemen'e yönelik saldırganlığın ardından Amerika ve İngiltere ile açık bir mücadele içerisindeyiz dedi. Ali El-Kahum, El Meyadine verdiği röportajda şunları söyledi. Yemen, Amerika ve İngiltere ile açık bir savaş içerisinde çünkü ülkemizin egemenliğini ihlal ettiler. Yemen'in egemenliğini farklı şekillerde ihlal ettiler. Elbette onlara ağır darbelerle cevap veriyoruz çünkü Yemen'in egemenliği ve bağımsızlığı bizim kırmızı çizgimizdir ve hiçbir saldırıya tahammülümüz yoktur.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Lyachev, Ankara'nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a emanet etmeye karar verdiğini duyurdu. Sputnik'e göre Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nda konuşan Lyachev, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda ise Türk tarafı ile çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. Rosatom Genel Müdürü açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak diye konuştu.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi salladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibi diğerleri tarafından suçlanıyoruz dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Direktörü Michael Harms başkanlığındaki heyeti kabul etti. Aliyev, Kabul'de yaptığı konuşmada Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış süreci ve bu süreci Avrupa ülkelerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Brezilya ile İsrail arasındaki gerilim ve Da Silva'ya karşı gösterilerle ilgili. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın tavır alıp Siyonist işgalci İsrail'i soykırımla suçlanmasından birkaç hafta sonra Brezilya'daki siyasi durum gerginleşti. Öyle ki Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro bir süre devam eden sessizliğin ardından taraftarlarını sokaklara davet ederek kendine yönelik suçlamaları reddedip bu ülkede ifade özgürlüğü olmadığını söyledi. Bolsonaro, Ekim 2022 seçimlerinin sonuçlarını iptal etmeye çalışmak ve genelkurmay başkanlarına darbeye katılmaları için baskı yapmakla suçlanıyor. Bolsonaro'nun destekçileri, Brezilya seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Brasilia'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere hükümet binalarına baskın düzenledi. Binalar yağmalandı ve yıkıldı. Bu kargaşanın ardından Bolsonaro'nun 3 müttefikiyle beraber siyasi partisinin başkanı da tutuklandı. O tarihten bu yana Bolsonaro uzun bir süre yurt dışında kaldı ancak şimdi Brezilya'nın eski cumhurbaşkanının geçen yılki huzursuzluktaki rolüne ve binlerce destekçisinin hükümet kurumlarına yönelik saldırılarındaki rolüne ilişkin soruşturmanın ciddiyet kazanması ardından gösteriler tekrar başladı. Brezilya'ya dönen Bolsonaro, önceki gün bu ülkede özgürlüklerin olmayışını eleştirirken, destekçilerini sokaklara davet ederek kendini temize çıkarmaya çalıştı ve artık geçmişi unutma zamanıdır ve Brezilya'nın ilerlemesine izin verelim dedi. Brezilya'nın mevcut devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın son haftalarda korsan rejim İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara karşı sert bir tavır sergileyerek Siyonist rejimin Filistinlileri katliam etmesini Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki cinayetlerine benzettiği bir ortamda Bolsonaro destekçilerini Brezilya sokaklara çıkmaya davet ediyor. Bu arada Brezilya, Siyonist rejimin büyükelçisini ülkesinden kovmakla kalmadı, üstelik kendi büyükelçisini de işgal altındaki topraklardan geri çağırdı.
Aslında Silva'nın tutumu İsrail yetkililerine ve müttefiklerine kızdırdı. Bu ülkedeki sol harekete mensup olan da Silva, sömürgecilik ve baskıya karşı mücadeleden yanadır. Bu arada sol partiler iktidara geldiklerinde Brezilya dış politikası alanında millete destekleyen farklı prosedür ve politikalar benimsemişlerdir. Filistin direnişi ve Honduran işgale karşı meşru mücadelesi ve bebek katili rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki sömürge projesine karşı çıkması bunun somut tezahürlerinden biridir. Bu arada Brezilya Devlet Başkanı'nın siyasi düzeydeki konumu ve Latin Amerika bölgesinin kamuoyunun Filistin halkına destek vermesi, bu bölgede köklü bir olgu olan ve işgal rejimi ve onun uluslararası arenadaki destekçi lobiler için yıllardır ciddi bir sorun haline gelen etkili bir konu olmuştur. Bu bağlamda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Adolf Hitler'in Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gibi modern İsrail'de batıdan aynı teşvike, aynı finansmana ve aynı desteğe sahip dedi. Bu tutumlar Siyonist yetkililere daha da kızdırmış, öyle ki işgal rejiminin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı'nın Gazze ile ilgili açıklamalarını geri çekene kadar istenmeyen bir kişi olduğunu açıkladı. Bölgede faaliyet yürüten İsrail lobilerinden Amerika'nın desteğiyle Da Silva'nın sözlerini kınayıp karşı tavır almakla kalmayıp aynı zamanda Brezilya'nın iç siyasetinde kriz yaratmaya ve mevcut siyasi düzeni bozmaya çalıştığı görülüyor. Bu bakımdan Bolsonaro taraftarlarının geçtiğimiz gün Brezilya sokaklarında bulunması bu ülkedeki siyasi huzuru da bozmuş görünüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Iraklıların yabancı askerlerinin ülkelerinden çıkarması için mütabakata varması ile ilgili. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, bu ülkedeki tüm siyasi grupların yabancı askerlerin ülkedeki varlığına son verilmesi konusunda görüş birliğine sahip olduklarını belirtti. IŞİD terör örgütüyle mücadelenin sona ermesi nedeniyle Irak'taki Amerikan askeri varlığını sona erdirmek amacıyla Bağdat ve Washington arasında birçok tur stratejik müzakere yapılmasına ve bu ülkenin parlamentosunda tüm yabancı askerlerin Irak'tan sınır dışı edilmesine ilişkin kararının onaylanmasına rağmen Amerikan kuvvetlerinin Irak topraklarında hala bu kararı ihlal ettiği görülüyor. Son yıllarda Irak halkı ve siyasi partiler Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini defalarca vurguladılar. Bağdat ile Washington arasındaki önceki müzakere ve anlaşmaların aksine Amerikalı yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği bir durumda Amerikan askerleri Irak'ta bulunmaya devam ediyor. Iraklı yetkililerin ülkedeki yabancı güçlerin varlığına ilişkin son açıklamasında ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, cumartesi günü Bağdat'ta düzenlenen 6. Uluslararası Konferansın oturum marşında yaptığı açıklamada, Irak'ın liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Amerika özel koşullarla ülkeye girdi ve bugün insanlar ve siyasi gruplar bu güçlerin geri çekilmesini vurguluyor ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani de kısa bir süre önce Münih Güvenlik Toplantısı oturum aralarında ayrıca Amerika Kongresi'nin 4 üyesiyle yaptığı oturumda Irak'ta koalisyon güçlerinin varlığının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ve bu güçlerin bir an evvel Irak topraklarından çekilmeleri gerektiğini vurguladı. Geçen ay Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Amerika liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin kademeli olarak azaltılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamış ve yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesinin tüm Irak halkının ve grupların arzusu olduğunu açıklamıştı.
Irak'ta analist Kasım El Tamimi, Iraklı direniş gruplarının ölümcül darbelerinden Amerika'nın Irak'tan çekilme planı hakkında konuşmasına neden olduğuna inanıyor. Amerikalı işgalcilerin 2011'den sonra IŞİD ile mücadele bahanesiyle Irak'a döndüğünü belirten bu analist, halkın ve yetkililerin dikkatli olması nedeniyle Amerikalıların Irak'a dönüşünün tekrarlanmayacağını söyledi. Irak'ta analist şunları da sözlerine ekledi. Hepimiz IŞİD'in Amerika tarafından Irak'ı güvensiz hale getirmek ve Amerikan kuvvetlerinin Irak'a girişinin önünü açmak için tüketildiğine ve parasının ödendiği inancına vardık. Amerikan işgal güçleri diğer yabancı askeri güçlerle birlikte 2003 yılından bu yana en büyük üssü bu ülkenin batısındaki El Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed olan sözde uluslararası koalisyon şeklinde Irak'ta konuşlandı. IŞİD terör örgütü tehlikesini son ermesine rağmen halen Amerikan öncülüğünde bu güçlerden 2500'i yakını Irak'ın bazı bölgelerinde bulunmakta ve suçlarına devam etmektedirler. Amerikan güçlerinin yaklaşık 2 ay önce Irak'ta işlediği son suçta bu ülkenin direniş komutanlarından Ebu Bekir el-Saidi diye şehit edildi. Bu terör eyleminin ardından son haftalarda yabancı güçlerin Irak'taki varlığının devam etmesine karşı tepkiler de büyüdü. Amerikan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin detaylar henüz yayınlanmasa bile Washington'un bu konuda Bağdat ile vardığı anlaşma Irak'taki işgal karşıtları için umut verici bir haberdir. Özellikle özgürlük ve hak arayışında olan grupların Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında Amerika'ya karşı verdikleri mücadele örnekleri ise Amerika'nın askeri güç ve hileyle başka ülkelerdeki sultasını sürdüremeyeceğini de kanıtlamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Ukrayna hattındaki gelişmeler ağırlıklı olarak savunma işbirliği alanında odaklanmış bulunduğu gündeme yansıyan haberlerle. Biz bugünkü sohbetimizde iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği konusundaki ilişkileri ve bunun Rusya-Ukrayna savaşına nasıl yansıyacağı konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İlk soruda şunu sormak istiyorum Sayın Şerif'i. Türkiye-Ukrayna arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliklerinin artması gündemde çok konuşuluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşın devam ettiği bir sırada böylece ilişkilerin Türkiye açısından ve bölge açısından nasıl ele alınmalı şeklinde sorular gündemde sorulmakta. Genel bir bakışla baktığınızda siz bu işbirliğini nasıl buluyorsunuz efendim? Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya karşı olan yaklaşımını ve ilişkilerini nasıl sürdürüyor sizce?
Bu muharebeden, yani savaştan önce Türkiye'nin hem Rusya ile iktisadi yakın münasebetleri vardı, hem Ukrayna ile, hususen İHA'larda Ukrayna'dan aldığı kataat önemli rol oynuyordu. Hatta dediler ki onun motorun oradan alır, Ukrayna'dan alırlar. Yani herhalde Ukrayna sanatı bir ülke olduğu için oradan gelen hem materyal, metal materyaller, hem sanatı materyaller ve hava sanayiinde de olduğu materyaller Türkiye için önemliydi. Aynı halde Türkiye'nin iktisadi bakımdan, tarım ürünleri istihsalı bakımdan da Türkiye için çok önemli rolü var idi. Yani herhalde bu savaştan sonra Türkiye çalıştı ki hem Ukrayna'nı ve hem Rusya'nı herkesini elde saklasın. Bildiğiniz gibi Türkiye hemen dış ticarette tamam değeri ibaretti iktisadi gelirden, yani kim haktı, kim batildi, kim zor değil, kim mazlumdu, kim mağdurdu. Bunlar Türkiye'de söz söhbetti. Aslında Türkiye'nin hususen AKP'nin siyaseti iktisadi ve maddi gelirden ibaretti. En büyük değer odur. Ve burada da çalıştı ki böyle arada olsun, aynı halde iki taraftan da menfaat yaparsın ve bu arada da müəyyən qədər müvəffəq oldu. Yəni eyni halda ki bəzən bu İHA'lardan Ukraynaya satdı və başqa hərbi bəsəri malzəmədə və eyni halda Rusiya ilə də münasibətin yoxun tutdu. Rusiyadan da bu yaptırımlara qoşulmadı və Rusiya ilə həm turizm baxımından, həm tarım ticarəti baxımından çalışdı ki münasibətləri yaxın eləsin. Ve hususen ara buluculuğu oldu Rusya ile Ukrayna arasında ve takım ihracatı Ukrayna'dan Türkiye için müeyyen bir hem prestijli siyasi diplomatik prestij ve aynı halde maddi gelir. Yani demem bu ki bu muharebe, yani bu çatışma ve bu karşı durma ve bu savaşta Türkiye çalıştı ki başka meselelerde olduğu kimi, Suriye'de, Libya'da, başka yerlerde olduğu kimi, bundan bir menfi, bir maddi, iktisadi, ekonomik gelir elde eylesin. Ve müeyyen kadar da bunu sürdürdü bu siyaseti. Hele sonra bu siyaseti koymadılar, devam ettirsin. Yani bir taraftan Rusya bu anlaşmadan, takıl anlaşmasından çıktı. Ve aynı halde o taraftan da Türkiye, NATO tarafından, Amerika tarafından ve Avrupa tarafından çok tezlik altında kaldı ki bir taraflı oynuyor.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi Türkiye'nin dış politikası açısından bu gelişmeleri incelediğimiz zaman Türkiye hangi çıkarları sağlıyor sizce efendim? Yani hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda bir takım itibarların ve aslında geçerliliğin Türkiye için söz konusu olup olmayacağı konuşuluyor. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Bu meselede Türkiye'nin özünün yani Türkiye bu izin verilmedi ki yönün özü seçsin ve tayin etsin. Belki Türkiye'yi mecbur elediler bu arada NATO tarafından ve aslında Amerika tarafından çizilmiş çizgide hareket etmeye mecbur olsun. Yani bu yakınlarda bildiğiniz gibi Türkiye NATO meselesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya koşulmağı bu arada çok keskin bir çıkışlar elədi ve heç türə yani, razı olmamağın bildirdi ve dedi ki, ta o zaman incanki İsveç devleti, PKK, YPG bunların barasında, yani Kürt grupların barasında öz siyasetin netleştirmeyib ve Rusya, Türkiye'nin mənfəətin ve maraqların ve istəyin yerine getirmeyib. Heç türə razı olmayacak İsveç'in NATO'ya koşulmağına. Vəli Amerika Türkiyəni məcbur elədi bu iş üçün və məcbur elədi ki, qoşulsun. Yəni, deməyim bu ki, Türkiyənin bu barədə, Ukrayna məsələsində bu iki seçdiyin burada nə cür öz mənfəətin təmin eləsin, buna icazə verilmədi. Məcbur elədilər Türkiyəni İsveçin qoşulmağına və Finlandiyanın qoşulmağına oy versin. Eyni halda gizli danışıqlar ki, Türkiyə ilə Amerika arasında və xüsusən Amerikada Səhyonist və Yahudi lobby arasında keçən danışıqlarda bir saziş əldə oldu və o saziş əsasında Türkiyə NATO-nun genişlənməsinə oy verdi. Yəni, razı oldu, o da Rusiyanın yəqin narazılığına səbəb olacaq və eyni halda başqa bir məsələ də mən fikirləyəm, bu iki F-16'ları Türkiyəyə verməyə Senat razı oldu. Əslində, dövlət bu hükumət arasında bir oyun idi. Və bu oyunda Türkiyəni razı elədilər, bu iki məcbur elədilər əslində. Bu iki Yahudilərin və Sinatın istəyin yerinə yetişsin. Bu istəyə də biri Türkiyənin NATO siyasətləri çizgisində hərəkət etməsi və oynamasıdır. Yəni əslində Türkiyənin bölgədə təhlükəsizlik, güvənlik və əsgəri proqramlarda Amerikanın proqramı əsasında hərəkət etməyi. İkincisi də xüsusən elə bu da əslində Amerikanın proqramıdır. Vəli net formada Filistin məsələsində mən fikirləyirəm Türkiyəni məcbur elədilər. Siz söz söhbətdə himayət filan, vəli arxada həmçinin İsraillə anlaşmalara sadiq qalsın və Amerikanın İsrailin logistik təchizatını idama versin ki, biz ay-bay görürük ki, Türkiyədən Sudan tutmuş da metal malzeme yeniden İsrail'e, Türkiye'den malzeme gedir. Bu da ben bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla Yahudilerle Türkiye arasında, yani Amerika'da Yahudi lobbilerle Türkiye AKP hükümeti arasında olan anlaşmanın neticesidir. Yani bu anlaşma nihayette eğer F-16'ları isteyler Türkiye'ye verirler, buna razılaşıplarsa eğer Türkiye iktisadında Amerikalıların mənfi rollarının dayanması xüsusən seçki ərəfəsində bunların hamısının bahası bundan ibarətdir ki, Türk hükuməti bölgə siyasətlərində NATO'nun siyasəti əsasında hərəkət edir, yəni Amerikanın istəyi əsasında hərəkət edir, o cümlədən biri də Ukraynadır. Yəni bu söhbət iki təzəlikdə başlandı, bu iki Türkiyə Ukraynada İHA üçün orada bir fabrika açsın, orada üretsinler. Bu da nihayetən bir xəbər idi buna dair ki və bunu göstərir ki, Türkiyəni məcbur elədilər daha Ukrayna tərəfdə oynasın və bu ikili oynamağını Ukrayna ilə Rusiya arasında öz mənfəəti əsasında dayandırsın.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Türkiye-Ukrayna arasında askeri ve savunma işbirliği gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Asya gazetesi Batı dünyasının Ukrayna desteğine devam edip etmediğini sorgularken yargı erki başkan yardımcısının halka hizmet için en layık avukatların halka tanıtılması gerektiğini söylediğini ve Husilerin saldırılarının Amerikan seçimlerini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. İtilat gazetesi ise İran Cumhurbaşkanı'nın Siyonist rejimi kınamak için tüm araçlar ve imkanları kullanmak gerektiğini söylediğini duyurduğu haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e bugün yaptığı konuşmada işgal rejimi İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerine ve uluslararası mahkemenin sulta düzeninin hegemonyası altında olduğunu işaretti. Filistin milletinin haklarının iadesi ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak için tüm kapasite ve imkanlarını kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanlığı Hukuki İşler Müşavirliği yetkilileriyle gerçekleşen görüşmede bu müşavirliğin Lay Mahkemesi'nde Amerika'nın zalimce yaptırımlarına karşı dava açması, terör örgütü halkı münafıklarının yargılandığı davayı düzenlemesi, Şehit Kor General Kasım Süleyman'ı terör dosyasına takip etmesi gibi faaliyetlerini takdir ederek İran milletinin haklarını savunmak ve bazı zorba ülkelere karşı koymak için savunmanın yanı sıra taarruzcu bir yaklaşım takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi nükleer silahları yok etmek için uluslararası kampanyada araştırma ve siyaset koordinatörünün Amerika'nın nükleer silahlarını Avrupa'dan çıkartması gerektiğini söylediğini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi yapısının değişmesi gerektiğini söylediğini ve İran Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejim ve destekçilerinin İnsan Hakları Konseyi'ne açıklamada bulunmaları gerektiğini belirttiği vurgulanıyor. Şerven gazetesinde ise yargı erki başkanı sağlık seçim düzenlenmesi için talimat verdiğini belirttiği haberinde şu ifadeler yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti yargı erki başkanı Jetur İslam Muhsen Ece katıldığı toplantıda ülke yargıçları ve hakimlerine seçimlerin sağlıklı şekilde düzenlenmesi için talimat vererek hakimlerin seçim gününe kadar sürekli şekilde oy kullanılacak noktalarda bulunmaları gerektiğini belirtti. Bu hafta Cuma günü İslam İran'ın üzerinde İslam Şura Meclisi ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi seçimleri düzenlenecek. Yargı Yüksek Kurulu toplantısında konuşan Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam, Muhsen Ece'yi 1 Mart'ta ülkede düzenlenecek seçimlerin sağlığı ve güvenliği için hakemlerin gereken tüm tedbirleri alıp ilgili organlar ve bölümlerle işbirliği yapmalarını emretti. Hüccetül İslam Ece'yi tüm siyasi gruplar, partiler ve çeşitli halk kesimleri ve görüş sahiplerinden 1 Mart'ta görkemli şekilde seçim düzenlemeye hazır olduklarını işareti, düşmanların seçimlerin uygun şekilde düzenlenmesine engel olma çabalarına rağmen İran milletinin 1 Mart seçimlerine katılarak bir kez daha dini demokrasi bayramını kutlayacağını ifade etti.
Cumhur-i İslami gazetesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden dünya güvenliğini her geçen gün azaldığını söylediğini, UNICEF'in Gazze'ye yardım ulaştırmanın ölüm kalım meselesi olduğunu belirttiğini, Siyonist rejim apartheid kabinindeki kadın bakanın Gazze'li çocukların katliamı ve Gazze'yi yıkmakla gurur duyduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın korsan rejimin savaşı sürdürmekle hiçbir şeyi kazanamayacağını belirttiğini duyuruyor. Haberde şu ifadeler yer alıyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mariana Spoliyaiç ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yapılan görüşmede askeri alandaki direniş güçlü ve İsrail rejiminin savaşı sürdürmekten hiçbir kazancı olmayacak ama endişe yaratan şey insani durumun vahim olmasıdır ifadelerine kullandı. Görüşmede Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Filistin ve Gazze'ye ilişkin çabaları için teşekkür ederken Filistin'deki insani durumun karmaşık ve son derece endişe verici olduğunu belirterek maalesef yanlış siyasi yaklaşımlar Gazze krizinin sonlandırmaya yönelik siyasi çabaların sonuçsuz kalmasına neden olduğu dedi. Görüşmede Spoliarik, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik siyasi çabalarını takdir ederken Gazze'deki vahim insani durumla ilgili endişelerini diri getirdi ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin yardım gönderme ve Gazze'lilerin insani acılarını azaltma yönündeki çabalarını anlatarak Gazze'ye insani yardım göndermek için tüm imkanları seferber etmeye çalıştığını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını denemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tara Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programımızda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı yeni Müslüman Benjamin Kıyafçen şöyle diyor: Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak kalbimde oluşan huzuru daha önce başka hiçbir kitapta bulmamıştım. Ondan sonra ne zaman huzursuz olursam veya geceleri uykusuz kalırsam Kur'an-ı Kerim'e sarılıyorum ve böylece bu semavi kitabın satırları arasında gizlenen huzurun sırrını bulmaya çalışıyordum.
Varlık alemi hakkında merak ve soru, insanoğlu ve geleceğinin ne olacağı ve çeşitli inanç ve düşüncelerin bu önemli konulara verdikleri cevaplar, insanı hakikati bulmaya yönlendirebilir. Bu yol Amerikalı genç Benjamin Kıyafçen'in izlediği ve sonunda İslam dinini tüm sorulara ve kuşkularına en iyi cevap veren din olarak bulması ile sonuçlanan yoldur. Gerçi Benjamin, Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi fakat ebeveyni gibi dine karşı pek fazla ilgisi yoktu.
Benjamin meraklı kişiliği hakkında ise şöyle diyor: Ergenlik çağından itibaren sürekli nereden ve neden bu dünyaya geldiğimizi ve sonunda bu dünyadan nereye gideceğimizi merak ediyordum. Fakat aradıkça sorularıma doğru cevap bulamıyordum. Benjamin Hristiyanların Hz. İsa'yı Tanrı nitelemeleri yönündeki inancını işaret ederek şöyle devam ediyor. Ben Hristiyanlardan farklı olarak meraklı bir kişiliğe sahiptim. Ben Tanrı'nın kim olduğunu bilmeliydim. İncil nereden gelmiş ve bize ne gibi mesajlar getirmiş bunları da bilmeliydim.
Ancak Benjamin'in aklını kurcalayan bu sorular cevapsız kalmaya devam ediyordu. Ta ki üniversite eğitimine devam ettiği sıralarda Dünya Dinleri başlıklı bir dersi aldı. Bu ders, Amerikalı meraklı genç Benjamin'in varlık alemi ve insanoğlu hakkındaki sorularına hangi din ve inancın nasıl cevap verdiğini öğrenmesine yardımcı olabilirdi.
Bu arada Benjamin Kıyafçı'nın ilahi olan veya olmayan dinlerin üzerindeki araştırmaları sadece üniversitede aldığı bu dersle sınırlı kalmanı ve bu konu üzerindeki araştırmalarına büyük bir emek harcayarak bir süre daha devam ettirdi. Öyle ki araştırdığı dinlerin zayıf ve güçlü yönlerini bir bir öğrendi. Fakat araştırdığı dinlerin hiçbiri onu tam olarak ikna edememişti. Benjamin örneğin, araştırdığı Yahudi inancı hakkında şöyle diyor. Yahudi inancı aslında ilahi dinlerden biri olduğu doğrudur. Fakat zamanla ırkçılıkla karışmıştır ve bu yüzden şimdi sapmış olan Yahudi inancı asla kabul edilebilir değildir. Zira Yahudiler Allah Hazreti Musa'nın yanına geldiğini ve onların kavmi dünyanın diğer kavimlerden üstün olduğunu söylediğini ve küresel düzeyde zafer elde edeceklerini müjdelediğini ve bu yüzden Yahudilerin dünyanın diğer tüm kavimlerini yok etmeye ve dünyaya hükmetmeye inandıklarını ileri sürüyor.
Benjamin Kıyafçı'nın daha sonra üzerinde araştırma yaptığı ilahi dinlerden biri İslam dini oldu. Benjamin, İslam dini hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. Tüm dinlerde yapılan tahrifat yüzünden bazı kusurları buldum ki bu da ta baştan araştırdığım o dini eleştirmeme neden oluyordu. Fakat İslam dini ve Müslümanların kutsal kitabı hakkında böyle bir düşüncem olmadı. Ve ilginçtir ki bu dini henüz benimsememiş olmama rağmen ahkamını ve öğretilerini kültürel ve sosyal açıdan doğru ve makul buluyor ve hiçbir kusur bulamıyordum. Benjamin'in de belirttiği üzere araştırmasının bu aşamasında İslam dinini akıl ve mantık bakımından en üstün din olarak görüyordu. Fakat İslam'a inanmak ve amel etmek için kalbi iman gerekiyordu.
Tahran Radyosu.
Amerikalı genç Benjamin, İslam hakkındaki araştırmaları sırasında bu dinin en önemli kaynağı olan Kur'an-ı Kerim üzerinde araştırma yapmaya başlıyor. Benjamin bir yıl boyunca Müslümanların semavi kitabını büyük titizlikle okuyor, oysa bilindiği üzere İslam'ın bu büyük mucizesi kim onu garetsiz ve sırf hakikati bulmak üzere okuyacak olursa ister istemez o Kur'an'ı kendine cezbeder.
Böylece Benjamin yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e ilgi duymaya başlar. Benjamin bu ilgisini de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak kalbimde oluşan huzuru daha önce başka hiçbir kitapta bulmamıştım. Ondan sonra ne zaman huzursuz olursam veya geceleri uykusuz kalırsam Kur'an-ı Kerim'e sarılıyordum. Ve böylece bu semavi kitabın satırları arasında gizlenen huzurun sırrını bulmaya çalışıyordum. Bu fevkalade duyguya ulaşmak Kur'an-ı Kerim ile alışmama ve İslam dinine ilgi duymama sebep oldu. Bu ilgi ise İslam dinini ve öğretilerini öğrenme şevkimi arttırdı.
Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha mucizesine hidayete ermek isteyen bu Amerikalı genç de gösterdi. Şimdi artık Amerikalı genç Benjamin İslam dinini benimsemeye hazırdı. Benjamin'i bu kararında teşvik eden bir başka etken İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yüce ahlakı ve kişiliğiydi. Benjamin öğrenciyken Müslüman arkadaşlarından İslam peygamberi hakkında birçok öykü duymuştu.
Benjamin bu konuda şöyle diyor. İslam peygamberinin öykülerinin özel bir cazibesi vardı. Fakat benim yolumu açan konu o hazretten kitaplarda okuduğum yüce ahlakıydı. Böylece Benjamin 3 yıl boyunca İslam ve Kur'an-ı Kerim üzerinde araştırma yaptıktan sonra bu dini en mükemmel ve en ilerici din olarak benimsiyor.
Bu arada Benjamin'in İslam dinini benimsemesi ve ilk namaz kılışının öyküsü de çok ilginçtir. Benjamin şehadet getirmek ve namaz kılmak üzere Los Angeles yakınlarında bir İslami merkeze gidiyor. Benjamin bu macerayı şöyle anlatıyor. Oraya vardığımda bir şeyi merkeze vardığımı fark ettim. Önce biraz kuşkulandım. Neden Şii ve Sünni mezhepleri arasındaki farklılıkları incelememiştim diye. Kendi kendime belki henüz İslam dinini benimsemeye hazır olmadığımı düşündüm ve eve dönmek istedim. Ama birden düşüncem değişti ve orada kalıp Şia Müslümanların nasıl insanlar olduğunu ve Ehl-i Sünnet'le aralarındaki farklılıkların neler olduğunu öğrenmeye karar verdim.
Orada kalbi aydın bilge yaşlı bir adam, Amerikalı gence İslam dinini kalbine hitap edecek şekilde anlatıyor ve böylece Benjamin şehadetleri söylemeye hazırlanıyor. Benjamin abdest almayı ve namaz kılma adabını da aynı yaşlı adamdan öğreniyor. Benjamin ilk namazını şöyle anlatıyor. İlk kez namazımı o Şii merkezde kıldım. İçimde bu amelimden büyük memnuniyet hissi vardı.
Namazdan sonra yaşlı adam Benjamin'e Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Hazreti Ali Aleyhisselam'dan nakledilen Kumeyl duasına davet ediyor. Benjamin bu daveti kabul ediyor ve dua merasiminde bir konuşmacı Hazreti Ali Aleyhisselam kişiliği ve davranışları ve faziletleri hakkında bir konuşma yapıyor. Ve Benjamin İmam Ali Aleyhisselam'ın kişiliğine hayran oluyor. Benjamin İmam Ali Aleyhisselam hakkında şöyle diyor. İmam Ali Aleyhisselam İslam peygamberinden ve sonra en iyi Müslüman örneğidir. İmam Ali Aleyhisselam dürüst, sabırlı ve doğru bir insandı ve her zaman başkalarına saygı duyardı. Ben de yaşamımda o hazrete örnek almak istiyorum.
Böylece Amerikalı genç Müslüman Benjamin için araştırma yapmak üzere yeni bir kapı açılıyor ve Benjamin bu kez Şii mezhebi üzerinde araştırma yapmaya başlıyor. Benjamin bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduğumda Ehl-i Beyt hakkında fazla bilgim yoktu. Sadece Şiilerin İslam peygamberinden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ı benimsediklerini biliyordum. Fakat Ehl-i Beyt fertlerinin kim olduklarını veya neden İslam dininde bu denli önemli olduklarını bilmiyordum. Müslüman olduktan sonra bu konuyu araştırmaya başladım ve sonuçta Ehl-i Beyt fertlerinin yüce mevkilerini öğrendim ve daha sonra Şii mezhebine yönelik kalbi eğilimim oldu.
Şimdi Benjamin İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'i ve özellikle İmam Hüseyin'e özel saygı duyuyor ve o Hazretin kıyamı hakkında şöyle diyor. İmam Hüseyin Allah için kendisinin ve ailesinin canını ve her şeyini İslam uğruna feda etti. İmam bu kıyamda yenilmediği gibi savaş meydanında gerçek galibi oldu. Kerbela macerasını duyduktan sonra Ehl-i Beyt'e ve Şii mezhebine kalbi inancımdan %100 emin oldu. Şimdi ise en büyük arzularından biri de Kerbela'ya gitmek ve o Hazreti'nin mezarını ziyaret etmektir.
Amerikalı genç Müslüman Benjamin, Hazreti Mehdi'nin ilahi adaleti inşa etmek ve zulmün kökünü kurutmak üzere gerçekleştireceği kıyama yönelik de sorumluluk hissederek şöyle diyor. Bazen halvette kendi kendime İmam Zaman Aleyhisselam'ın kim olduğunu ve benim o hazrete karşı görevimin ne olduğunu soruyorum. Ya da neden Müslümanların İmam Zaman'a karşı görevlenebilmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Her halükarda İslam dini Amerikalı yeni Müslüman genç Benjamin'in yaşamında büyük değişikliklere yol açıyor. Benjamin hatta İslam dinini benimsemeden önce bazı ahkamına uymaya başlıyor ve bu konuyu şöyle anlatıyor. İslam dinini benimsemeden önce Müslümanların birçok inancına uymaya başladım. Öyle ki bu durum ailemi şaşırtmaya başlamıştı. Ben artık domuz eti yemiyor, alkolü içecekleri kullanmıyor ve kumardan da sakınıyordum.
Bu arada Benjamin ailesinin onun Müslüman olduğunu öğrenme öyküsü de ibret verici bir öyküdür. Benjamin bu macerayı da şöyle anlatıyor. Kız kardeşlerimden biri benim yaşam tarzımın değiştiğini fark etmiş ve benim İslam'a eğilimli olduğumu tahmin etmişti. Bir gün bana, "Acaba sen Müslüman mı oldun?" diye sordu. Ben de evet dedim. Ondan sonra herkes benim Müslüman olduğumu anladı.
Ancak beklendiği gibi Benjamin'in ailesi Batı medyasının İslam karşıtı propagandaları yüzünden ilkin bu karara karşı çıktılar. Fakat bir Müslüman doğru davranışları her şeyi değiştirebildiğinden Benjamin için de aynı durum yaşandı. Benjamin bu konuyu şöyle anlatıyor. Ailem bir süre sonra Müslüman oluşumdan çok memnun oldu. Annem çok mutluydu çünkü artık kumar oynamıyor veya geceleri barlara gitmiyor ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyordum. Bu yüzden ailemin bakışı değişti ve İslam dinine saygı duymaya başladılar. Ben de İslam'ı iyi temsil etmeye çalışıyorum ve onların İslam hakkında sorularına en iyi şekilde cevap veriyorum.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle "ben de varım" diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir. Dost bul çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler. Kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni blu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtları arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur. Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar. En iyi dost kimdir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostluğumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir." Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu, dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur: "Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa, Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse, Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer." Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur: "Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma." İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir: "Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. Ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın." Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.